Ayrım 3, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 19. Birinci kitap, birinci bölüm. Üç tane siyah Chevy Biscayne her birinde güneşten gözlerini kısmış, çeneleri sımsıkı kapalı silahlı iki adam vardı. Amerikan şehirler arası yollarının kraliçesi US Otoyol 61'de tek sıra halinde dizilmiş ok gibi gidiyordu. Otoyol 61 doğruca tombul ve mısır yüklü kalbinden geçerek ülkeyi boydan boya kat ediyordu. Ucu bucağı görünmüyordu. Bu otoyol boyunca hem bizim için hem bize karşı oldukları için ölmüş tanrı evlatları yatıyordu. Kavşaklarında insan ruhunun bedeli karşılığında canını vermiş nice değerler vardı. Arka caddelerde ve toprak yolların kenarlarında dükkan sahiplerinin, eski kölelerin, takdir görmemiş öğretmenlerin, kendilerine takılan lakapları benimsemiş, çevresine uyumsuz çocukları vardı. Şişko, Titrek Jöle, T.S. ve Saçmo, Biggs, Güzel Çocuk, Tennessee, Uskumru ve Parlak, Sersem, Peach ve Yavru Bibi, Uzun Saç Yogi, Muhteşem ve Dalgalar Prensi. Bu şekilde maskelerini takar ve bu otoyoldan evlerini terk edip Amerika'nın acayip ama gerçek sesini masum bir dünyadan ortalığa salıverirlerdi. Bu yoldan kral olmak üzere en azından bir kamyon şoförü, kraliçe olmak üzere de bir fahişe geçmişti. Otoyol 61'in sakinlerinin hep yaptığı gibi her ikisi de genç yaşta ölmüştü. Kral altın kaplama tahtında ve kraliçe de kanlarını asfalta akıtarak yolun üzerinde. Bu yol boyunca bir ulusun kendi hakkındaki fikri defalarca ölmüş ve yeniden doğmuştu. Ve bir daha, tekrar, tekrar. Yıl 1963'tü, bir pazar günüydü. Hava Ocak ayı için fazla sıcaktı. Üç siyah Biscayne'in içindeki erkekler camları açmışlardı ve terliyormuş ya da gerginmiş gibi bir halleri yoktu. New Orleans semaları uzakta belirmişti. Hız limiti değişti ve şoförler yavaşladı. İleride sol tarafta yolun birkaç kilometre içerisinde Carlo Tramonti'nin ofis olarak kullandığı Pelikan motor binası vardı. Oralardan olmayan birisi bitişikteki cüruf tuğlasından yapılmış şekilsiz binada, yani Nikas Rose'da, pazarları kapalıydı, kentteki en iyi İtalyan yemeklerinin bulunduğunu tahmin edemezdi. Parayla satın alınabilecek en iyi İtalyan yemekleri orada bulunurdu. En iyi yemekler her pazar günü birkaç blok ötede Tramonti'nin çiftlik tipi evinde olurdu. Şu anda Nikas Rose'un yetenekli genç sahibi ve şefi Carlo Tramonti ile neredeyse her biri ya doğum ya da evlilik bağıyla akraba olan öteki erkeklerle birlikte kırmızı şarabını yudumlayarak ve tatilini evin yoldan görünmesini tamamen önleyen dev meşe ağacının altında oturarak o evde geçirmekteydi. Ev beyazdı ve komşu evlerle kıyaslanınca güzeldi. Arka bahçe New Orleans'ın en güzel kır kulüplerinden birinin manolyalarla dolu, bataklığımsı bir köşesine bakıyordu. Tramonti kulübün kabul ettiği ilk İtalyandı, bizzat vali tarafından desteklenmişti. Bahçede her yaştan çocuk kaynıyordu. Bir bocce oyunu başlamış ve erkekler arasında tatlı bir itiş kakışa yol açmıştı. Her zamanki gibi Agostino Tramonti, yani Carlo'nun kendisinden küçük beş erkek kardeşi arasında en zeki ve en kısa boylu olan, en büyük sorunu çıkarıyordu. Spor ve oyunda yetenekliydi ama oyunları fazla ciddiye alırdı. Evin içinden Gaetano Tramonti'nin keskin İtalyanca buyrukları geliyor, sesi öğle vakti pusuna, kızarmış tavuk, ızgara sosis ve kadının şef damadının taklit edebildiği ama asla aynı şekilde yapmayı başaramadığı sos kokularına karışıyordu. Gaetano sağlam, iri yarı bir Napoliliydi ve Carlo'nun 41 yıllık karısıydı. Asabi bir kızlar ve gelinler ordusu da oradaki herkesin sevgi olarak kabul ettiği çekişmeler, ağız dalaşları arasında Gaetano'nun buyruklarını yerine getirmekteydi. Carlo Tramonti bastonuyla konuklarının arasında dolanıyor, torunlarını öpüp saçlarını okşuyor, yeğenlerinin ve kuzenlerinin sorunlarını dinliyordu. Güneşten açılmış, mükemmel taranmış beyaz saçlı, kuru vaze lacivert ceketi, çorapsız makosenli ayaklarıyla Akdenizli bir armatöre benziyordu. 1.80 boyuyla oradaki en uzun erkekti, kocaman bir güneş gözlüğü takmıştı. Bu aristokrat havası yavaş yavaş oluşmuştu. Bir karides gemisinde işe başlamış, yarı zamanlı bayisçilik yapmış ve giderek yükselmişti. O günlerde kentin yeraltı dünyası birbiriyle savaşan iki grup tarafından yönetiliyordu. Bunlar Sicilya'nın batı kıyısındaki aynı küçük kasabadan gelmiş olan ve sorunları yüzyıllar öncesine dayanan iki aileydi. Tramonti barış için görüşmeler yapmış ve görüşmelerin ardından geride kalanları neredeyse 30 yıldır yönetmekte olduğu ailede toplamıştı. Bugüne kadar hiçbir aile böyle bir siyasi koruma altında olmanın keyfini tatmamış ya da kendi bölgesinde böyle tümüyle tekelleşmemişti. Hiçbir aile bu kadar şiddetten uzak olmamıştı. Tramonti klanının hissettiği korku tanrı korkusuna benziyordu. Güce boyun eğme ve bir tür sevgiydi. New Orleans'ta ve bütün Louisiana'da Tramontiler sessizce evin altında yaşayan zehirli su yılanlarıyla, cüce çıngıraklı yılanlarla ve hastalık saçan farelerle beslenen büyük kara kral kobraydı. Sonunda Carlo da bocce oyununa katıldı. Her akıcı hamlesinde bir zarafet vardı. Onun varlığı kardeşini de sakinleştirmişti. Augie Tramonti, Carlo'nun 30 santim daha kısa modeliydi. Aynı saç kesimi, aynı yanıktan, aynı terziye ısmarlama diktirilmiş takımlar. Sadece o ayak parmaklarının diplerine basarak, sıçrayarak, kanıtlaması gereken çok şeyi olan bir adam olarak yürürdü. Önün açık verandadaki uzun masalarda makarna servisi başlamıştı. Kadınlar erkekleri ve çocukları yemeğe çağırıyordu. Çoğu İtalyan evinde, özellikle de New Orleans'ta, yeni dünyanın en eski İtalyan toplumu buradaydı. Bir keresinde kentin belediye başkanı yetkisi dışında masum Sicilyalı göçmenlerin öldürülmesine emretmiş ve Birleşik Devletler Başkanı da bunu açıkça onaylamıştı. Üstelik İtalyan yaratıcılığının eseri olan muffuletta ekmeği de bu kentin gerçek komünyon ikramıydı. Güzel yiyeceklerin ve büyük aile yemeklerinin taşıdığı önemi göz ardı etmek imkansızdı. Tramontiler de bir aileydi, bir New Orleans ailesiydi ve böyle yemekler onları bir arada tutuyordu. Şu anda Tramonti klanının önüne serilmiş olan bolluğun onlarda nasıl şükran duyguları uyandırdığını, onları nasıl sevindirdiğini dışarıdan bakan biri asla anlayamazdı. Carlo Tramonti her zamanki gibi kadeh kaldırıp sıcak ve içten bir şekilde "La Familia" dedi. Ailesi de aynı sözleri tekrarlayıp içkilerini yudumladı. Tramontiler bardaklarını masaya bıraktılar. "Gaetano, mangiamo!" diye haykırdı. Bu sesle birlikte siyah arabalardan inen eli silahlı adamlar çimenlerin üzerinde belirdi. Kadınlar ve çocuklardan çığlıklar yükseldi. Carlo Tramonti ayağa kalktı, kaçmaya çalışmamıştı. Saçma bir hareketle biftek bıçağını kaptı ve havaya kaldırdı. Bu adamlar polis olamazdı. Polisler Tramonti'ye aitti. Yüzünden çeşitli renkte gölgeler geçti. Eğilip tabağına karısının spagetti puttanescasına baktı. Böyle bir şeyin başına geleceğini tahmin edemezdi. Hem de ailesinin önünde, bir pazar günü tam yemeğini yiyecekken. Baştaki ajan INS diye bağırdı, göçmenlik bürosu. Carlo Tramonti kafasını kaldırdı, aklının karıştığı belliydi. Neredeyse 60 yıldır New Orleans'taydı. Neredeyse caz kadar eski ve en azından ailesinin gözünde bir o kadar Amerikalıydı. Tramonti'nin torunları bile rozetlerin sahte olduğunu tahmin etmiş olmalıydı. Augie Tramonti yakınlarda vefat eden güvenilir bir amcanın ardından ailenin uyuşturucu trafiğini yönetmekten konsiliyereliğe terfi etmişti. Kimlik görmek istediğini söyledi. Ajanlar kibarca kabul ettiler. Augie dudağını ısırdı, kardeşine baktı ve omuz silkti. O güne kadar kim bir göçmenlik ajanının kimliğini görmüştü ki? Eğer sahiden INS'den geldilerse bu her şeyi bir parça açıklıyordu. Polisten ya da FBI'den değillerdi ve muhtemelen onları öldürmeye gelmemişlerdi. Tramonti'nin kurduğu ön cepheyi nasıl açtıklarını da açıklardı bu. Siyah'ın muhtemelen tercih edeceği daha kurnazca yollarla yaklaşmayıp böyle paldır küldür gelmelerini de açıklardı. Carlo Tremonti biftek bıçağını yavaşça masaya bıraktı. Aslında Amerikan vatandaşı olmayı asla becerememişti. Kendi başına vatandaşlık başvurusu yapacak yaşa geldiğinde her zaman uykulu bakan gözlerini o başvuruyu güçleştirecek çeşitli işlere dikmiş durumdaydı. Fakat yine o işler bu süreçten tümüyle kaçmasını sağlamıştı. 4 yıl önce Carlo Tremonti Birleşik Devletler Senatosu'nun bir alt komitesi önünde tanıklık bile yapmış, 5. yasa değişikliğinden 61 kez söz ederek ancak vatandaşlık konusu yine de gündeme gelmemişti. Baştaki ajan önce ona Kolombiya, Santa Rosa'dan Senyor Carlos Tremonti olup olmadığını sordu. Tremonti sabit bakışlarla adama baktı. Başka bir ajan La Balena dedi, İspanyolca balina demekti, öteki ajanlar kıkırdadı. Şef olan Nicastro belki yıllardır müşterilerin İtalyanca kelimeleri yanlış telaffuz etmesini duymaktan ötürü ve mutlaka durumun yarattığı gerilimin etkisiyle hemen düzeltti. La Balena. Tremonti klanının diğer üyeleri ona baktılar. Kimse Carlo Tremonti'ye takma adıyla hitap etmezdi, yani yüzüne karşı. Carlo ise sadece masanın öbür ucunda artık ayağa kalkmış olan, saçları terden sırılsıklam, tombul yanaklarından yaşlar süzülen karısına baktı. ''Avukatımın da hazır bulunmasını isterdim.'' dedi Carlo Tremonti. ''Buna gerek olmayacak.'' dedi ajanların şefi. Tremonti omuz sıyıktı. Neyin gerekli olduğunu kim söyleyebilirdi? ''Ajan sadece birkaç soru soracağız.'' diye devam etti. ''Önemsiz bir mesele, bir dakikada biter.'' ''Önemsiz bir mesele bekleyebilir.'' dedi Carlo Tremonti, ''pazartesiye kadar.'' ''Korkarım, bekleyemez.'' Ajan Tremonti'den pasaportunu getirmesini ve onlarla birlikte gelmesini istedi. ''İş yerimde.'' Öteki ajanlardan biri ortaya bir kelepçe çıkardı. Carlo Tremonti, ''buna gerek yok.'' dedi. Ajanlar yine de kelepçeyi taktılar. Prosedür diye ısrar ediyorlardı. Ayak bileklerini de kelepçelediler. Carlo Tremonti İtalyanca olarak Gaetana'dan biraz para getirmesini istedi. Görevli ajan yapmacık bir tebessümle ona da gerek yok dedi. Carlo karısına o zaman diş fırçamı dedi, yine İtalyanca konuşmuştu. Ajan hayır dedi. Ajanın meslektaşları Carlo Tremonti'yi masadan alıp götürmekten, ürkmüş ailesinin itirazları arasında, torunlarının dehşete düşmüş suratlarının önünde yürümekten zevk alırmış gibiydi. Carlo omzunun üzerinden Gaetana'ya baktı ve yemeğe onsuz devam etmelerini rica etti. Ayağa fırlayıp grubun peşine düşen Augie, ''Tatlıya kadar dönmüş oluruz.'' dedi. Augie ajanlara onlarla ofiste buluşacağını söyledi. Çeşitli yasal işlerini, depolar, otoparklar, köpek yarışları, striptiz kulüpleri, yürüten ve aranacak uygun avukatları tanıyan başka bir kardeşine başıyla bir işaret verdi. Gaetana herhangi bir pazar günü olacağı kadar katı bir tavır içinde aileye yemeğe başlamalarını emretti. Carlo Tremonti siyah biskeyinlerden birinin arka koltuğuna oturtulurken ''Sizin prosedürleriniz'' dedi, ''kötü davranma ve aşağılama. Bu mu prosedür dediğiniz?'' Baş ajan ''Korkarım'' dedi, ''sizinki gibi durumlarda bu kadarı lütuf sayılır.'' Pelikan motor binası çiçekli bir iç bahçeyi ve içinde su bulunmayan böbrek biçimi bir yüzme havuzunu çevreleyen odaların oluşturduğu dikdörtgen biçiminde temiz beyaz çimento sıvalı bir yapıydı. Havuzun etrafında bir çit vardı. Tremonti öbür uçtaki köşede bulunan ve boşaltılıp yeniden tasarlanmış olan 4 odalık bölümü ofis olarak kullanıyordu. Ustalıkla biçimlendirilmiş bambu bitkileri ofisin büyük bir kısmını gözlerden saklıyordu. Ajanların kurbağa gibi yürüttükleri Tremonti bölmenin resepsiyon alanına girdi. Hafta içi günlerde baldızı Filomena burada telefonları cevaplar ve ziyaretçileri karşılardı. Ofisinin kalın kapısında Carlo Tremonti'nin adı görünmüyordu. Onun yerine altın, iri el yazısı harfleriyle bir epigram yazılmıştı. 3 kişi ancak içlerinden ikisi ölmüşse bir sırrı saklayabilir. Bu kardeşi Joe'nun bir doğum günü armağanıydı. Joe civarda tanınan bir ressamdı. Yağlı boya tabloları, caz sahneleri, zencilerin cenaze törenleri, timsahlar Fransız bölümünde gayet iyi satardı. Ve yine orada bulunan bir galeri tarafından temsil edilirdi. Galeri de Joe'nundu. Kendisi ayrıca ailenin müzik dolabı ile sigara içki ve içki otomatları işlerinden sorumluydu. İçeride lambri yapılmış duvarlarda çerçeveletilmiş çeşitli gazete haberleri asılıydı. Sararıp kıvrılmış bu yazılar infamita, yani diğer pek çoklarının yanı sıra Tramonti'nin büyük babasının da hayatını almış olan çete hakkındaydı. Duvarların geri kalanı özenle düzenlenmiş yüzden fazla aile fotoğrafıyla doluydu. Maun masa parıl parıldı, halılar yeni kokuyordu. Tramonti halısı da her yıl değiştirirdi. İçeride ne kül tablası vardı ne de herkesin bildiği gibi çöp tenekesi. Söylendiğine göre Carlo Tramonti düzgün olmayan, içinde boş dahi olsa çöp tenekesi bulunan yerlerde iş görmenin insanın kafasını dağıttığına inanırdı. Bu saçmalığın yetkili ajanı Tramonti'den pasaportunu istedi. Tramonti deli koltuğuna çöktü. Avukatımın da bulunmasını arzu ediyorum dedi. Augie Tramonti soluk soluğa resepsiyon alanına gelmişti. Ajanlar onu omzundan yakalayıp açık kapının tam önünde durdurdular. Daha büyük işlerle uğraşmaya başlamadan önce kendisi de küçük olan Augie, cüce Tramonti, bir infazcı olarak uzun, sadistçe bir dönem geçirmişti. Ölüler konuşabilseydi Augie'nin kendilerine de şu anda ajanlara yaptığı gibi aşağılayıcı bakışlarla baktığını söylerlerdi. ''Abim avukatı olmadan sizinle konuşmayacak.'' Augie'nin sesi yükselmiş ama düzgündü. ''O yüzden unutun bunu. Ve burada bundan, yani sigara içilmesinden hoşlanmaz. Avukat yolda.'' Augie Tramonti'nin söz ettiği avukatın adı yüzyıldan uzun süredir Louisiana'da nam salmış bir isimdi. Sigara içmeyi sürdüren ajanlara pek bir şey ifade etmedi. Görevli ajan başsavcı Daniel Brandon Shea'den gelen bir mektup çıkardı ve yüksek sesle okudu. Mektupta Tramonti çalışma vizesinde belirttiği gibi İtalyan değil, Kolombiya vatandaşı olmakla suçlanıyordu. Kanıt olarak Tramonti'nin Küba'ya yaptığı çeşitli ziyaretlerde Kolombiya pasaportunu ibraz etmiş oluşu belirtiliyordu. Tramonti'nin belli ki İtalyan doğum belgesi bulunmadığı ifade ediliyordu. 19. yüzyılda Sicilya'nın kırsal kesiminde doğup da belgesi olmayan tek kişinin o olması pek mümkün değildi. İtalyan pasaportu olmayışından söz ediliyordu. Nefret edilen Mussolini rejiminde süresi dolmuş olan pasaportun yerine Augie Kolombiya'daki tanıdıkları kanalıyla kardeşine bir pasaport çıkarttırmıştı. Çalışma izninin süresini uzattırabilmek için Tramonti'nin bir rüşvet ve baskı sistemi kullandığı ileri sürülüyordu. Mektup bu tahrifat düzeni yüzünden diye devam etmekteydi. INS açısından Tramonti'yi memleketi olan Kolombiya'ya gitmesi için sınır dışı etmek bir zorunluluktu. Carlo Tramonti hayatı boyunca Kolombiya'ya adım atmış değildi. Ama zaten orada bulunan herkes de biliyordu bunu. Sözde naklin maliyeti Tramonti'nin evine haciz konarak karşılanacaktı. Yetkili ajan başını salladı, öteki ajanlar dosyaları çekmeceleri karıştırmaya, içlerindekileri yerdeki halının üzerine boşaltmaya başlamışlardı. Carlo Tramonti kıpkırmızı olmuştu ama konuşmuyordu. ''Augie, arama emriniz olması lazım.'' diye seslendi. ''Ajan sadece sizin kibarca susmanız lazım.'' dedi. ''Efendim ve hayır, yasa dışı bir yabancı için arama iznine ihtiyacımız yok.'' Bu gibi ulusal güvenliğin söz konusu olduğu durumlarda sadece Amerikan halkını korumaya öncelik veririz. Carlo Tramonti gözlerini kapadı ve hafifçe öne arkaya sallandı. Augie Tramonti, Amerikan halkı biziz diye bağırdı. Sizler sadece kahrolası hükümetsiniz. Carlo Tramonti inledi ve iki büklüm olup kusmaya başladı. Kelepçeler yüzünden bacaklarını iyice açamadığı için kusmuklar, kırmızı şarap, kahve, biber ve yumurta ayakkabılarına ve pantolonunun paçalarına geldi. Ajanlardan biri buldum diye bağırdı. Masanın en üst çekmecesi, en göz önündeki yer ve ajanların bakmak üzere en sona bıraktıkları yer. Başka bir ajan da çalılara kusmak üzere dışarı koşturdu. Yetkili ajan Kolombiya pasaportunu meslektaşından aldı. Tramonti'nin kırmızımsı kusmuklarının etrafından dolandı, kapıyı gösterdi ve İspanyolca bir şeyler söyledi. Tramonti kafasını kaldırdı. Augie, ağabeyim dedi, her zaman pek iyi duyamıyor. Ajan söylediklerini tekrarladı. Ağabeyiniz İspanyolca da bilmezmiş gibi görünüyor. Ne İspanyolcası dedi Augie. Nasıl İspanyolca yani? Ajan şu kapıdaki yazıyı okuyordun da dedi, üç kişi ancak işlerinden ikisi ölmüşse bir sırrı saklayabilir. benim oğlanların ağaç evlerine kızlar giremez yazısının hemen yanına asmaktan hoşlanacağı türden bir şeye benziyor. Carlo doğruldu ama cevap vermedi. Kardeşine bir bakış fırlattı. Augie soruya cevap vererek bu hiçi, bu federal hiçi aşağılamaktan zevk alacak türden biriydi. Ama yine de bir an dilini tutmuştu. "Ajan, ah anlıyorum," dedi. "Bu bir tür kılıç kuşanma töreni manifestosu." "Augie Tramonti bilgin olsun diye söylüyorum," dedi. "Bunu söyleyen adam bizzat Bay Benjamin Franklin'di, tamam mı? Onun adını hiç duymamış olmana da şaşırmam. Çünkü kendisi bağımsızlık anayasasını imzalayanlardan biriydi. Ve saygısızlık etmek istemem ama siz bayların onunla da pek alakanız yok galiba, ha?" "Benjamin Franklin bağımsızlık bildirgesini imzalamıştı, anayasasını değil." Augie hak vermez bir tavırla, Carlo ise onaylamaz bir tavırla başlarını salladılar. "Augie ikisini de imzalamış," dedi. "İddiaya var mısın ha? Lisede bunu öğrenmiş olman gerekirdi. Nasıl denir? Şoke edici ama şaşırtıcı sayılmaz." "Yeter." Carlo dengesiz bir şekilde ayakta duruyordu. Ajanlardan biri sigarasının dumanını yüzüne üfledi. Carlo güçlükle yutkundu ve buna tahammül etmeye çalıştı. Ajanlar Augie'yi kenara ittiler ve Carlo'yu dışarı çıkarıp tekrar sade siyah arabalarına götürdüler. "Carlo Tramonti, kaçırılıyorum," dedi. Bu iyi ayarlanmış açık bir suçlamaydı. Ajanlar aldırmayıp devam ettiler. "Carlo Tramonti, burası Amerika," diye tısladı. "Doğru," dedi yetkili ajan, sonra kapıyı kapattı. "Amerika'da insanlara böyle davranılmaz." Yetkili ajan, "Şu andan itibaren," dedi, "senin gibilerin göreceği muamele bu." Üç siyah araba yola koyulurken Augie Tramonti de otoyol 61'in kenarından el kol hareketleri yapıyor, küfürler savuruyordu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 30.